Ayrım 16. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 136. 4. Bölüm. Sadece Tanrı bilgisi insanı mutlu eder. 7. Hakikatin Rabbi olan Tanrı, senin katında kabul görmek için bütün bunları bilmek mi lazım? Bir insan her şeyi bildiği halde seni bilmiyorsa zaten mutlu olmaz. Oysa sadece seni bilmesi mutlu olmasına yeter. Öyleyse varsın, her şeyi bilmesin. Öte yandan hem seni hem de her şeyi bilen insan bildiği şeyler yüzünden değil de sırf seni bildiği için mutlu olur. Dahası senin bilgine sahip olduğu için mutlu olur. Sana saygıda kusur etmeyip sana şükrettiği ve kendi düşüncelerinde kaybolmadığı için mutlu olur. Örneğin bir ağaca sahip olduğunu bilen ve bu ağaçtan yararlandığı için sana şükreden insan bu ağacının boyunun kaç kübit? Mısırlıların kullandığı dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeye eşit bir uzunluk ölçüsü. Yüksekliğinde, eninin de ne kadar kalınlıkta olduğunu varsın bilmesin. Çünkü bu insan bu ağacı ölçüp biçen ve bütün dallarını tek tek hesaplayan ama ne ona sahip olduğunu bilen, ne yaratıcısını tanıyan, ne de onu seven bir insana kıyasla ne kadar değerlidir. Benzer şekilde sana inanan bir insan, dünyanın bütün zenginliklerine sahip olur. Çünkü her şeyin hizmet ettiği sana teslim olmakla, hiçbir şeyi olmasa da her şeye sahip demektir. Varsın büyük ayının devinimlerini de bilmeyi versin. Bu insanın gökyüzünü ölçüp biçen, yıldızları tek tek sayan ve ilk öğelerin ağırlıklarını tartan, ama hesap ettiği her şeyin ölçüsünü, sayısını ve ağırlığını veren seni bilmeyen bir insandan çok daha değerli olduğunu kabullenmemek budalalıktır. 5. Bölüm. Manicinin yıldızlar konusundaki bilgisizliği diğer bilgi dallarındaki otoritelerini de sarsıyordu. 8. Peki ama kim bir maniciden bilimlerle ilgili yazmasını istedi? Yazdıklarının hiçbiri bize dindarlığı öğretecek bilgi içermediğine göre. Çünkü sen insana şöyle dedin: dindarlık bilgeliktir. Gerçi manicinin kendisi bile bundan bir haber. Ama bilim dallarında mükemmel bir bilgisi var. Ama anlamadığı bir konuyu bizlere öğretmeye kalkışmasındaki küstahlık, dindarlığın ne olduğunu hiç bilmediğini gösteriyor. Çünkü bir insan dünyevi konularda bilgi sahibi olabilir ama bunu itiraf etmesi sadece gösterişten ibaret olur. Halbuki insanın dindarlığı sana itirafta bulunmaktır. Mani gerçek görevini saptırdı. Bilim hakkında çok şey söyledi ama bilimden gerçekten anlayanlar tarafından cahillikle suçlandı. Bu durum anlaşılması çok daha zor olan din konularında onun ne derece bilgi sahibi olduğunu bize zaten yeterince gösteriyor. Az buz bir saygı da görmek istemiyordu doğrusu. Hatta öyle ki senin inançlı kullarının tesellisi ve bereket kaynağı olan kutsal ruhunun bile bütün güçleriyle ve bütün heybetiyle kendisinde bulunduğuna müritlerini inandırmaya çalışıyordu. Ama gökyüzüyle, yıldızlarla, güneşin ve ayın hareketleriyle ilgili söylediklerinin bir masaldan ibaret olduğu anlaşılınca, bu konuların ilahiyatla herhangi bir bağlantısı olmadığı halde, onun küstahça yaptığı tahminlerin dine gölge düşürdüğü açıkça anlaşılmış oldu. Mani cahil olduğu konularda konuşmaya kalkıştığı gibi, yaptığı yanlışları tanrısal bir şahısmış gibi kendisine mal edilmesini isteyecek kadar da kibrine yenik düşüp delice bir gösterişe kapıldı. 9. Ne zaman bilimsel konulardan hiç anlamayan, sapla samanı birbirine karıştıran bir Hristiyan kardeşim konuşsa, fikirlerini sabırla dinlemeye özen gösteririm ve cahilliğinin onun için bir tehlike oluşturmayacağını düşünürüm. Çünkü maddi varlıkların konumuna ve doğasına ilişkin bilgileri doğru olmasa da, senin büyüklüğüne gölge düşürecek şeylere inanmıyor ya, yeter ya Rab, her şeyin yaratıcısı. Asıl tehlike, sahip olduğu bilgilerin ilahiyat öğretisinin özüyle ilgili olduğunu düşünmesinden ya da hiç bilmediği konularda inatla fikir yürütmeye çalışmasından kaynaklanır. Yine de bir insan, imanın beşiğine ilk adımını attığında, annesi olan şefkat onun bu tür zayıflıklarına hoşgörü gösterecektir. Ta ki bu bebek önüne çıkan her öğretinin yeline kapılmaktan vazgeçip olgun bir insan olana kadar. Ama mani cüretkârlık edip kendisini bir alim, bir otorite gibi gösterip kendi öğretilerine inanan müritlerinin önderi ve kralı olmak istedi. Öyle ki onun peşinden gidenler sıradan bir insanın değil de senin kutsal ruhunun peşinden gittiklerini sandılar. Artık onun öğretilerinin yanlış olduğu kanıtlandığına göre, hala bu büyük delilikten nefret edilmesi ve hemen def edilmesi gerektiğini düşünmeyecek bir insan olabilir mi? Her şeye rağmen ben yine de başka kitaplarda okumuş olduğum günlerin ve gecelerin uzunluğu ve kısalığı ile ilgili değişimlerin, gecenin ve gündüzün ard arda gelişinin, güneş ya da ay tutulmalarının ya da bu türden benzer olayların manicinin yazılarıyla açıklanamayacağına dair net bir karara varmış değildim. Açıklanacak olsa bile bakalım o mu haklıydı yoksa bilim adamları mı? Bu soru benim için hala gizemini koruyordu. Bu yüzden yine de onu kendime bir otorite olarak alabilirim diye düşündüm. Çünkü ne de olsa kendisinin kutlu bir kişilik olduğu kanıtlanmıştı. 6. Bölüm. Faustus belagat sahibi bir insan ama özgür sanatlar hakkında bilgisi yok. 10. İşte böyle zihnimi tam olarak bir yere oturtamadan neredeyse 9 yıl boyunca manicileri dinleyip durdum. Büyük bir sabırsızlık içinde de Faustus'un gelmesini bekledim. Tesadüfen karşılaştığım manicilerden bazıları bilimsel konularla ilgili sorduğum sorulara yanıt verememişti. Bana Faustus gelince ve onunla oturup konuşunca bütün bu sorularıma çok kolay yanıt bulabileceğimi, hatta aklıma gelebilecek çok daha zorlarını rahatlıkla çözüme ulaştırabileceğimi söylediler ve beni buna ikna ettiler. Nihayet Faustus geldi. Samimi bir insanmış izlenimi verdi bana. Konuşma tarzı da çok hoştu. Manicilerin her zaman söylediklerini o çok daha tatlı bir üslupla yineliyordu. Ama bu kibar, saki, hangi pahalı kadehle benim susuzluğumu giderecekti? Çünkü kulaklarım o tür süslü laflara çoktan doymuştu. Şimdi daha iyi açıklanıyorlar diye, bana daha iyi gelecekler diye bir şey yoktu. Ya da daha güzel anlatılıyorlar diye bunları doğru bulamazdım. Veya adamın yüzü anlamlı, konuşması güzel diye ruhunun da bilge olduğunu söyleyemezdim. Faustus'a kefil olup bana övenler demek ki işinin ehli eleştirmenler değiller. Onu sağduyulu ve bilge olarak görmelerinin tek nedeni konuşma tarzının kendilerine büyük zevk vermesi. Ama başka türde adamlar da tanıyordum. Bunlar hakikate bile kuşkuyla bakıyor ve kendilerine güzel ve akıcı bir dille anlatılsa bile hakikati kabullenmeye yanaşmıyorlar. Öte yandan sen Tanrım, bana bunu çoktan mucizevi ve gizemli yollarla öğretmiştin. Bu yüzden sen bana ne öğretmişsen ben ona inanırım. Çünkü o doğrudur. Hakikat nerede ve nasıl karşımıza çıkarsa çıksın, onu senden başka bize öğretecek hiçbir hoca yok. Senden öğrendiğime göre, güzel ifade edildi diye herhangi bir düşünceye ille de doğru, dudaklardan dökülen harfler kulağa hoş gelmedi diye ille de yanlış diyemeyiz. Ayrıca kaba bir üslupla ifade edildi diye doğru değil de diyemeyiz. Muhteşem kelimelerle dile getirildi diye yanlış değil de diyemeyiz. Bilgelik ve budalalık besin değeri yüksek ya da besin değeri hiç olmayan yiyecekler gibidir. Parlak ifadelerle de dile gelebilirler, parlak olmayan ifadelerle de. Yani bunları işlemeli tabaklarla da sunarsınız, basit çanak çömleklerle de. Kısacası her iki yiyeceği her iki tabakta da sunabilirsiniz. 11. Faustus'u uzun zamandır sahiden büyük bir sabırsızlıkla beklemiştim. Geldiğinde de konuşmalarındaki hareketlilik ve hissiyattan, akar gibi söylediği kelimeleri yerli yerinde kullanmasından ve bunları düşüncelerine kolayca yedirmesinden çok etkilenmiştim. Evet, çok etkilenmiştim ve birçokları gibi, hatta onlardan daha fazla bu adamı övmeye, göklere çıkarmaya başlamıştım. Ama bir sıkıntım vardı. Kalabalık dinleyici topluluğundan sıyrılıp da onunla konuşamıyor ve beni rahatsız eden sorularımı onunla paylaşamıyordum. Yani samimi bir konuşma ortamı yakalayıp da fikir alışverişinde bulunamıyordum. Sonunda başardım ve özel bir tartışmaya müsait olabileceği bir sırada hemen bir grup arkadaşımla birlikte dikkatini üzerimize çekip kendisiyle konuşmaya başladık. Zihnimde şüphe uyandıran bir takım sorular sordum kendisine. Gördüm ki gramer ve edebiyat dışında özgür sanatlarla ilgili hiçbir bilgisi yok. Hatta gramer ve edebiyatta da bildikleri çok sıradan şeyler. Tullius'un bana söylevlerini okumuş mesela, Seneca'nın birkaç eserini. Şairlerden birkaç bir şey ve kendi mezhebiyle ilgili seçkin bir üslupla kaleme alınmış Latince bir takım kitaplar. Ayrıca her gün konuşma talimleri yapmış ve böylece iyi bir üslup edinmiş. Zihnindekileri denetleme yetisini ve doğasındaki letafeti de işe katınca üslubu çok daha inandırıcı, çok daha çekici hale gelmiş. Rab olan Tanrım, vicdanımın hakimi, bu hatırladıklarım doğru mu acaba? İşte yüreğim ve hafızam apacık senin önünde. O yıllarda senin öngörünün gizemli eli hep bana kılavuzluk ediyordu. Utanç verici yanılgılarımı hep yüzüme çarpıyordu ki onları göreyim ve onlardan nefret edeyim. 7. Bölüm. Manicilerin mezhebine ters düşüyor. 12. Özgür sanatlarda bir üstad olduğunu düşündüğüm Faustus'un bu alandaki bilgisizliğini yeterince anladıktan sonra ne yalan söyleyeyim, onun kafamı kurcalayan sorunları da açıklığa kavuşturabileceğinden ve bunlara bir çözüm yolu bulabileceğinden şüphe etmeye başladım. Gerçi manici olmamış olsaydı, özgür sanatlardaki bu cehaleti onun gerçek anlamda dindar bir insan olmasına engel teşkil etmezdi. Çünkü manicilerin kitapları gökyüzü, yıldızlar, güneş ve ay ile ilgili upuzun masallarla dolu. Faustus'tan başka kitaplarda okuduğum matematiksel hesaplarla manici kitapları kıyaslamasını istedim. Böylece bu kitaplardaki açıklamaların benim okuduğum kitaplardakilerden daha doğru olup olmadığına ya da en azından onlar kadar doğru olup olmadığına karar verebilecektim. Ama artık anlıyordum ki Faustus bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapamayacaktı. Ona bu sorunlar üzerine düşünmemiz ve beraberce tartışmamız gerektiğini söyleyince büyük bir tevazu gösterip böyle bir yükün altına giremeyeceğini belirtti. Çünkü kendisinin bu konularda yetkin olmadığını biliyor ve bunu dile getirmekten de hiç utanmıyordu. Bana özgür sanatları öğretecekler diye canla başla çalışan ama hiçbir şey söyleyemeyen geveze insanlardan o kadar farklıydı ki. Açık yürekli biriydi. Senin yoluna girmemiş olsa bile en azından kendisini yoldan çıkartmayacak kadar aklı selim sahibiydi. Cehaletinin farkında olmayacak kadar cahil değildi. Bu konuları öyle hiç hesapsız kitapsız tartışarak içinden çıkamayacağı, sonra da geri adım atamayacağı bir durum yaratmak istemedi. Bu tavrı onu daha fazla beğenmeme sebep oldu. Çünkü sınırlarını bilen bir ruhun sergilediği alçak gönüllülük, öğrenmeye can attığım özgür sanatlara hakim olmaktan daha güzel bir meziyettir. Ona sorduğum diğer bütün zor ve karmaşık sorularda bu tavrını hep yineledi. 13. Sonuçta manicilerin öğretilerine olan o büyük ilgim azaldı. Bana öve öve bitiremedikleri Faustus'un zihnimde şüphe uyandıran, sayısız sorunu çözümsüz bırakması, bu mezhebin diğer hocalarına olan güvenimi de gitgide yok etti. Yine de Faustus'la görüşmeyi sürdürdüm. Çünkü edebiyata çok büyük bir ilgisi vardı ve ben de o dönemde Kartaca'da gençlere retorik dersi veriyordum. Dinlemekten zevk aldığını söylediği ya da onun gibi bir zihnin beğeneceğini düşündüğüm eserleri birlikte okumaya başladık. Onu daha fazla tanıdıkça bu tarikatte yükselmeye karar verdiğim zamanlardaki şevkim de iyiden iyiye kırıldı. Ama yine de manicilerden tamamen kopmadım. Tesadüf eseri içine düştüğüm bu tarikatten daha iyisini henüz bulamadığımdan bir süre daha aralarında kalmaya karar verdim. Kim bilir, belki de tercih edebileceğim daha iyi bir tarikatla günün birinde karşılaşacaktım. Böylece birçokları için ölüm tuzağı olan o Faustus, istemeden de olsa benim bağlı olduğum zincirlerden kurtulmama yardım etmiş oldu. Çünkü gizemli inayetin sayesinde Tanrım, senin elin hep üzerimdeydi, ruhumu hiç terk etmedi. Annem günlerce, gecelerce yüreğinden akan kanlı gözyaşlarıyla senden beni kurtarman için merhamet diledi ve sen bana mucizevi şekillerde kılavuzluk ettin. Evet, bana kılavuzluk eden sendin Tanrım. Çünkü Tanrı insanın adımlarına yön verirse insan da doğru yolu bulur. Senin elin yarattığını yeniden diriltmedikçe kurtuluşa erişebilir mi? 8. Bölüm. Annesinin rızası olmadığı halde Roma'nın yolunu tutuyor. 14. Sen bana kılavuzluk ettin ki ben Roma'ya gitmeye ve Kartaca'da verdiğim retorik derslerini bundan böyle Roma'da vermeye ikna oldum. Bunu sana itiraf etmeden geçmeyeceğim. Çünkü bu konuda bile senin ulu sırlarını ve bize göstermekten hiçbir zaman kaçınmadığın merhametini görmemiz ve bunu bildirmemiz gerekir. Roma'ya gitmek istememin nedeni daha fazla para kazanmak ya da daha saygın bir mevki elde etmek değildi. Gerçi beni Roma'ya gitmeye ikna eden arkadaşlarım benim orada bu tür şeyler de kazanabileceğimi söylemişlerdi ve onların bu söyledikleri o yıllarda kararımı oldukça etkilemişti. Ama benim için en önemli ve belki de tek neden, Roma'daki gençlerin derslerinde daha sakin bir tavır sergilediklerini, kendilerine daha katı bir disiplin uygulandığı halde buna hiç ses çıkarmadıklarını işitmiş olmamdı. Oradaki öğrenciler kendi derslerine girmeyen öğretmenlerin sınıflarına öyle kafalarını estiği an paldır küldür dalamıyordu. Aslında öğretmenin izni olmadan hiçbir sınıfa giremiyordu. Kartaca'da ise kontrol öğrencilerin elindeydi. Çirkinlik ve ölçüsüzlük diz boyuydu. Küstahça sınıflara dalıyorlar, tam bir deli gibi davranıp öğretmenlerin öğrencilerin yararını gözeterek kurdukları bütün düzeni alt üst ediyorlardı. İnanılmaz bir laubalilik içinde öyle zararlar veriyorlardı ki, töreler baskın çıkmamış olsa yasalar karşısında kesinlikle suçlu ilan edilirlerdi. Zaten onların zavallılıklarını açık eden de bu törelerdi. Çünkü töreler sayesinde bu davranışları meşruluk kazanıyordu. Oysa senin ezeli ve ebedi yasan bu tür davranışlara asla izin vermez. İnsanlar cezadan muaf olduklarını düşünerek hareket ederler. Ama aslında kendilerini bu tür davranışlara iten körlüğün kendisiyle cezalandırılırlar ve verdikleri her zararın kat kat fazlasını kendilerine vermiş olurlar. Ben öğrenciyken böyle zararlı davranışları asla benimsememiştim. Ama şimdi bir öğretmen olarak bu tür davranışlar sergileyen başka insanları çekmek zorunda kalmıştım. İşte bu yüzden Roma'ya gitmek istiyordum. Çünkü herkes orada bu tür huzursuzluklarla karşılaşmayacağımı söylüyordu. Ama ruhumun kurtuluşu için şu ölümlü dünyadaki yerimi değiştirmemi sağlayan aslında sendin. Sen benim umudumsun. İnsanların yaşadığı şu koca dünyada benim bütün kısmetim sensin. Bana üvendire vurup da Kartaca'dan kopmamı sağlayan sendin. Beni Roma'ya çeken, bütün tılsımları önüme seren sendin. Bu amaçla Kartaca'da deliler gibi davranan, Roma'da ise bana boş hayaller vaat eden, ölümlü yaşama çılgınca tutkun insanlar çıkardın karşıma. Adımlarımı doğru yola sokmak için hem onların sapkınlığından hem de kendi sapkınlığımdan gizliden gizliye ders almamı sağladın. Çünkü benim rahatımı kaçıran insanların iğrenç kudurganlıkları gözlerini kör etmişti. Beni başka yere davet edenlerse sadece dünyevi tutkuların tadına bakmayı biliyordu. Bana gelince Kartaca'daki sefil yaşantımdan artık sahiden bıkmıştım ve Roma'daki sahte mutluluğu içmek için can atıyordum. 15. İşte bu yüzden sen benim neden Kartaca'yı bırakıp Roma'ya gittiğimi çok iyi biliyordun. Ama ne bana ne de anneme hiçbir şey hissettirmiyordun. Annem ben giderken gözyaşlarına boğuldu ve sahile kadar arkamdan geldi. Bana sıkı sıkı yapışmıştı. Geri dönmemden korkuyordu ya da tam tersi onu da yanımda götürürüm diye ümit ediyordu. Ama ümidini boşa çıkardım. Bir yalan uydurdum ve rüzgar çıkıp da gemimiz hareket edene kadar bir arkadaşımla beraber olmak istediğimi söyledim ona. Anneme bile yalan söyledim. Öyle bir kadına bile ve çekip gittim. Sense bu davranışımı bağışlayıp göz yumdun. Baştan sona iğrenç lekelere bulanmış olduğum halde kendi inayetinin sularında yıkanabilmem için beni denizin sularından korudun. Beni arındıracak olan senin sularındı. Annemin gözlerinden sel olup akan ve benim için her gün sana secde ettiği toprağı ıslatan yaşlarını kurutacak olan da senin sularındı. Bu arada annem bensiz asla geri dönmek istemiyordu. Ne yapıp edip sonunda onu o geceyi gemimizin bulunduğu yerin yakınlarındaki Aziz Siprianus'a adanmış kilisede geçirmeye ikna ettim. Gece olunca da gizlice yola çıktım. Annemi yanıma almadım. Orada gözyaşlarıyla ve dualarıyla tek başına kaldı. Tanrım, annem benim gitmeme izin vermeyesin diye bunca gözyaşı dökerken acaba senden ne bekliyordu? Sense onun o sıradaki beklentisine hiç karşılık vermedin. Çünkü sen derin düşüncenle onun asıl özlemini sezmiştin ve onun hep senden istediği gibi bir insan haline gelmemi istemiştin. Rüzgar çıktı, yelkenlerimizi doldurdu ve sahil gitgide gözden kayboldu. Sabah olunca sahile gelen annem acısından adeta deliye döndü. Sana ağladı, sızladı ama sen ona hiç aldırmadın. Çünkü tutkularıma son vermek için beni tutkularımın alıp götürmesine izin verdin. Anneme ise hak ettiği cezayı verdin ve kendi etine ve kanına bu kadar bağlı olmasından dolayı onu acıların kırbacıyla dövdün. Çünkü o her anne gibi belki hepsinden daha fazla oğlunu seviyor ve her an kendi yanında olmasını istiyordu. Ama benim gidişimle birlikte senin ona ne büyük sevinçler bahşedeceğini hiç bilmiyordu. Bunu bilmiyordu ve bu yüzden ağlıyor, inliyordu. Çektiği işkenceler, acı çekerek doğurduğunu acı çekerek arayan Havva anamızın bir mirasıydı. Rab, Tanrı kadına şöyle dedi: "Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Evlatlarını acı çekerek doğuracaksın." En sonunda beni sadakatsizlikle ve zalimlikle suçlamayı bıraktı ve yeniden benim için sana dualar etmek üzere evinin yolunu tuttu. Bense artık Roma'daydım. 16. ayrımın sonu, sayfa 147.